Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Pelin Başak. Eserin adı 28 Şubat ve Ordu. Yazarı Doğu Perinçek. Türü siyaset. Kaynak yayınları yeniden düzenlenmiş. İkinci basım. ISBN numarası 978-975-343-292-4. Bu kitap 270 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 22 Ocak 2014. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Doğu Perinçek, 28 Şubat ve Ordu. 28 Şubat'ın özet tarihçesi. Bin yılın meydan okuması. 28 Şubat nerede ve nasıl başladı, nerede devam ediyor? ABD ve İsrail 28 Şubat'ın neresinde? Bosna Operasyonu Erbakan Tansu Çiller. 28 Şubat ve Batı destekli irtica. 28 Şubat ve Susurluk. Aydınlık için bir dakika karanlık eylemleri. 28 Şubat MGK kararlarının kökeni. 28 Şubat'ın zaafları ve eleştirisi. Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve 28 Şubat. Birinci basıma ön söz. Bu kitap 28 Şubat sürecinin kilometre taşlarında sıcağı sıcağına yapılan tahlilleri içeriyor. Kitabın başında özet bir 28 Şubat değerlendirmesi bulunuyor. Ancak bu tarihçe yarımdır. Çünkü süreç devam ediyor. Cumhuriyet devrimi henüz son sözünü söylememiştir. O nedenle bu kitabın son sözü de Türkiye'nin ufku içindedir. 28 Şubat ve Türk Silahlı Kuvvetleri konusundaki tavır günümüzde belirleyici önemlidir. 28 Şubat'la birlikte emperyalizme ve gericiliğe karşı yeni bir atak başlamıştır. Herhangi bir güç, lafta istediği kadar bağımsızlıktan ve demokrasiden söz etsin, eğer bugün cephesini 28 Şubat'a ve orduya karşı çevirmiş ise emperyalizm ve gericilik tarafından desteklenmektedir. Tarihsel rolleri laflar değil, belirleyici saflaşmada girilen mevzi belirler. Örneğin Kurtuluş Savaşı döneminde Mustafa Kemal'e düşmanlık yaparak anti-emperyalist bir konumda durulması imkanı yoktu. Bugün de 28 Şubat'a karşı barikat kuran ve orduyu hedef alanlar kendilerini mandacı şeriatçı ittifakın içinde buluyorlar. Öte yandan Cumhuriyet devrimi cephesinin de sorunları var. 28 Şubat'ın programını berraklaştırmak ve hükümet seçeneği yaratmak görevleri gündemdedir. Elinizdeki kitap bir yönüyle saflaşmanın berraklaşmasına, bir yönüyle de sürecin Kemalist devrimi tamamlama yönünde ilerlemesine katkıda bulunabilirse, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmenin verdiği gönül ferahlığı içinde olacağız. İstanbul, 18 Mart 2000. İkinci basıma ön söz. Elinizdeki kitabın ilk basımı 2000 yılı Nisan ayında yapılmıştı. Kitap 28 Şubat sürecinde sıcağı sıcağına yapılan tahlilleri içeriyor. 1997'den bu yana 15 yıl geçti. Ancak 28 Şubat gündemi bugün çok daha güncel. 28 Şubat'ın hedef aldığı güçler 2002 yılında iktidar oldular ve bir gladyo mafya tarikat rejimi kurdular. Kemalist devrimin kazanımlarını tasfiye ettiler ve ülkeyi Amerikancı faşist bir diktaya doğru sürüklüyorlar. AKP iktidarının Ergenekon ve Balyoz tertiplerinin devamı olarak TSK içindeki Atatürk devrimcisi komutanları 28 Şubat üzerinden de tasfiye operasyonu konuyu yeniden toplumun ilgi odağı haline getirdi. 28 Şubat üzerine tartışmalar yoğunlaştı. İncelendiği zaman görülecektir, kitapta yer alan 15 yıl önceki tahliller bugün daha da geçerlidir. AKP iktidarının uygulamaları 28 Şubat hareketinin sapladığı tehdidin ne kadar yerinde olduğunu kanıtlamıştır. Öte yandan hareketin yetersizliği de bugün çok daha açık görülüyor. 15 yıl önce 28 Şubat'a daha tutarlı, daha kararlı olması için yönelttiğimiz eleştiriler haklı çıkmıştır. Biz bugün aynı cephedeyiz. Başka deyişle Kemalist devrim mevzilerinde. Kitabı yeniden yayımlarken tek sözcüğüne dokunmuyoruz. Ancak bazı yazıları bugün artık ayrıntı oldukları için kitaptan çıkarttık. Okuyucuya daha özlü bir çalışma sunuyoruz. Aydınlığın 10 Kasım 2002 tarihli sayısında yayınlanan 28 Şubat'ın programı doğruydu başlıklı yazıyı kitabın sonuna ekledik. Kitabın başında yer alan 28 Şubat'ın özet tarihçesi aslında bütün süreci ana hatlarıyla açıklıyor. 2000 yılından sonra yaşanan olaylar 28 Şubat'ı anlamamız açısından çok önemli dersler içeriyor. Bu tecrübeleri kitabın sonuna eklemedik. Ön sözde özetlemeyi yeğliyoruz. 2000 yılından sonra 28 Şubat'ı açıklayan en önemli olay, ABD Silahlı Kuvvetleri'nin 2002 yılı 24 Temmuz günü başlattıkları Millennium Challenge 2002 tatbikatıdır. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kıvrıkoğlu, 3 Eylül 1999 günü 28 Şubat'ı 1000 yıl sürdürme kararlılığını ilan etmişti. Anahtar kavram, 1000 yıl, İngilizcesi Millennium. Türkiye Genelkurmay Başkanı'nın bu 1000 yıllık kararlılık açıklamasından kısa süre sonra ABD ordusu tarihinin en büyük askeri tatbikatı için hazırlıklara başlıyor. Adı Millennium Challenge 2002. Türkçesi 1000 yılın meydan okuması 2002. 1000 yıla 1000 yıl. Tatbikat 24 Temmuz 2002'de Kaliforniya eyaletinin Nevada çöllerinde başlıyor. Ancak tatbikatın belgelerinden hazırlığa 2 yıl önce girişildiğini anlıyoruz. Orgeneral Kıvrıkoğlu'nun 1000 yıllık kararlılık ilanından kısa süre sonra tatbikat kararı alındığı ortaya çıkıyor. Tatbikatın senaryosu ve geniş bilgi için bakınız www.defenselink.mil. Ayrıca bakınız Doğu Perinçek, Türk ordusu kuşatmayı nasıl yaracak kaynak yayınları İstanbul 2011. Sayfa 29-32, sayfa 142-145. 28 Şubat'ın 1000 yıllık kararlılığı acaba ABD'yi niçin harekete geçirdi? Yoksa bu 1000 yıl kavramı rastlantı mıydı? Tatbikat 24 Temmuz 2002 günü başlıyor. Lozan Barış Anlaşması'nın imzalandığı tarihin yıl dönümü. Bu da rastlantı olabilir mi? Tatbikat 22 gün sürüyor. Bir rastlantı daha, Sakarya Savaşı da 22 gün sürmüştü. Tatbikatın senaryosunda hedef ülkenin 96 saat içinde işgal edileceği yazılı. Türk ordusunun seferberlik süresi 96 saat. Bu rastlantı olamıyor. Çünkü senaryonun coğrafyası olan bölgemizde seferberlik süresi 96 saat olan bir tek Türk ordusu var. Tatbikat senaryosundan çarpıcı bilgiler öğreniyoruz. Hedef ülke deniz yollarını kontrol ediyor ve bir ada ülkesiyle problemleri var. Bölgede Kıbrıs'tan başka ada ülkesi yok. Hedef ülkenin azınlık sorunları var. Hedef ülkede büyük bir deprem oluyor. Uluslararası mahkeme o ülkenin sınırlarını ilgilendiren olumsuz bir karar alıyor. Abdullah Gül'ün imzaladığı müzakere çerçeve belgesinde Türkiye'nin anlaşmazlık konusu olan sınırlarının uluslararası mahkemede çözüleceği yükümü altına girilmiş. Hedef ülkede ordu darbe yapıyor ve ada ülkesini denizden kuşatıyor. Birleşmiş Milletler, ABD'nin girişimiyle hedef ülkeye yaptırım kararı alıyor. ABD ordusu kitle imha silahları bulunduğu söylenen hedef ülkenin sinir merkezlerini tahrip eden bir hava saldırısına geçiyor ve hedef ülkeyi 96 saat içinde işgal ediyor. Bazı değerli uzmanlar Türkiye'nin elinde kitle imha silahı bulunmadığına dikkat çekiyorlar. İran ve İran'ın da ellerinde bu tür silahlar yoktu. ABD'nin bu propagandaya başvurması için kitle imha silahı olması gerekmiyor. Ve noktayı Associated Press, AP koyuyor. Hedef ülkenin Türkiye olduğu bildiriliyor. 18 Temmuz 2002 günlü bülten. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun 28 Şubat'ı 1000 yıl sürdürme kararlarını açıklamasından 2 ay geçmeden Ergenekon tertibinin tezgahı da çalışmaya başlıyor. Tuncay Güney'i bürosunda imal edildiği bilgisayar analizleriyle ispatlanmış bulunan Ergenekon Reorganizasyon Belgesi'nin tarihi 29 Ekim 1999. İç cephede Ergenekon demek TSK demektir parolasıyla Türk ordusunun savaş kabiliyetini çökertme operasyonu için hazırlıklar başlıyor. Dış cephede ise hedef ülkeyi 96 saatte işgal tatbikatı. Hem de ABD tarihinin en büyük tatbikatı. 1000 yılın meydan okuması. Bugün Türkiye'de ABD işbirlikçileri 28 Şubat'a 1000 yıllık kinle saldırıyorlar. 28 Şubatçı olmakla suçlananlara bakın, yurtsever ve ABD karşıtı. En önemlisi 28 Şubat 1997'de Milli Güvenlik Konseyi'nin 18 maddeli kararını bir kez daha okuyunuz. Ön sözden sonra tam metin olarak bulacaksınız. 28 Şubat döneminde içteki cepheleşmeyi ve uygulamaları hatırlayalım. O cepheleşme bugün de aynen sürüyor. Fethullahçı, liberal işbirlikçiler 28 Şubat'ın acısını unutamadılar. 28 Şubat ne yapmıştı? 1. İşçi Partisi'nin 1996 yılı başında başlattığı Cumhuriyet Devrimi Kanunları Uygulansın kampanyası 28 Şubat 1997 günü devlet kararı oldu. 2. Eğitimde birliğin sağlanması yolunda tarihi bir adım atıldı. Temel eğitim 8 yıla çıkarıldı. 3. İmam Hatip okulları ve Kur'an kursları sınırlandı. 4. Ceza yasasında irticaya karşı düzenleme yapılması gündeme getirildi. 5. İrticanın ekonomik temelinin yok edilmesi siyaseti ortaya kondu. Orgeneral Karadayı'nın komutasındaki Genelkurmay, 11 Haziran 1997 günü yaptığı basın bilgilendirme toplantısında, gerekirse silah kullanılarak irticanın önüne geçileceğini ilan etti. Yine Genelkurmay, Türkiye'de irticanın Batı destekli olduğunu açıkça saptadı ve kamuoyuna açıkladı. Hikmet Çiçek, İrticaya Karşı Genelkurmay Belgeleri, Kaynak Yayınları, İstanbul 1997. 28 Şubat, ABD'nin yeşil kuşak ve ılımlı İslam siyasetlerine karşı eylemli bir başkaldırıydı. O nedenle 28 Şubat sürecini ancak bir hükümet tasarımı yaratamadığı ve halkla birleşerek Haçlı irticaya karşı kesin sonuçlu bir mücadele yürütemediği için eleştirebiliriz. Burada eleştiri 28 Şubat'ın özüne değil yetersizliğinedir. 28 Şubat'ın iç cephedeki mücadelesi yalnız Batı destekli irticaya karşı değildir. Aynı zamanda Susurluk'ta ortaya saçılan Çiller özel örgütüne, başka deyişle Gladio'ya karşıdır. Bugün 28 Şubat olayı BOP eş başkanlığının siparişine göre yeniden yazılıyor. Öyle şeyler okuyoruz ki şaşırmamak elde değil. 28 Şubat için Susurluğu gideceği yoldan alıkoyma operasyonu idi diyenlere bile rastlanıyor. Umur Talu, Habertürk, 27 Şubat 2012. Susurluk olayı yaşandı bir rivayet değil. 28 Şubat'ın hedef aldığı iktidar aynı zamanda Susurluk'ta ortaya çıkan karanlık ilişkiler ağının da merkezindeydi. Susurluğun üzerine Susurluk olayından önce yürüyen İşçi Partisi'dir. Bu yürüyüş, kontrgerillayı açığa çıkarma kampanyalarıyla ta 1973'ten başlar. Türkiye NATO merkezli Gladio örgütlenmesini o kampanyalardan öğrenmiştir. Çiller özel örgütü açığa çıkartılmıştır. Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiğimiz dosyalarla meclis komisyonu kurulmuştur. O zaman ortaya koyduğumuz her şey her gün yeniden doğrulanmaktadır. 28 Şubat kararını Milli Güvenlik Kurulu'na getiren komuta kademesi o süreçte Susurluk'un üzerini kapatan bir tavır almadı. Tam tersine Susurluk ilişkilerinin ortaya çıkmasından yana açık bir tavır almıştır. Yine Cumhurbaşkanı Demirel'in çabası da aynı yönde olmuştur. Susurluk ilişkiler ağının üzerini kapatma gayretinde olanlar da gazete arşivlerinde ve resmi kayıtlarda belgelidir. En başta Erbakan Çiller hükümeti. Erbakan'ın aydınlık için bir dakika karanlık eylemlerine gulu gulu dansı benzetmesi unutulmamış olmalı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Susurluk Araştırma Komisyonu'nun bilgisine ilk başvurduğu parti başkanı olarak o araştırmayı sonuna kadar izledim. Komisyonun hazırladığı rapor, 1996 Aralık ayında yapılan Çankaya Zirvesi, Kutlu Savaş raporu ve daha sonraki gelişmelerin ortaya koyduğu gerçek şudur. 1990'dan sonra Gladio'nun operasyon merkezi, emniyet içine yuvalanan İslamcı cuntadır. Bu cunta içindeki etkin örgüt Çiller zamanında Fethullah Gülen cemaatidir. Turgut Özal çevresindeki tarikat cemaat mensubu polis şefleri, CIA, Mossad ilişkili MİT'çiler, Çiller başbakan olunca onun etrafında örgütlendiler. Bu örgüt yer altındaki süper NATO devletinin uyuşturucu işini de özelleştirdi. Türkiye tarihindeki en hacimli özelleştirme odur ve o zamanki faili meçhulleri örgütleyen de aynı Gladio'dur. Bakınız, Doğu Perinçek, Çiller Özel Örgütü, Kaynak Yayınları, 6. Basım, İstanbul, Kasım 1997. Eski MİT Kontr Terör Merkezi Başkan Vekili Eymür'ün, Çiller ve Ağar'ın İsrail'de Mossad yöneticileriyle yaptığı gizli toplantıyı yıllar sonra ele vermesi, Susurluk'un kayıp silahlar dahil hangi derin ilişkileri uzandığını ortaya koyar. Mehmet Eymür'ün açıklaması için bakınız Habertürk Gazetesi 5 Aralık 2011. Düşününüz, Türkiye'nin Başbakanı ve İçişleri Bakanı sıfatlarını taşıyan şahıslar İsrail'de İsrail Gizli Servisi ile gizli toplantı yapıyor. Gladio başından beri mafyalaşan NATO siyasetçisiyle Haçlı irtica ortaklığına dayanır. TSK 1990 sonrasında bu ortaklığa dahil olmadığı için ABD'nin hedefi olmuştur. 12 Eylül'de orduya dal kavukluk edenlerin 1990'lardan sonra ordu düşmanı olmaları ABD kıblesiyle açıklanabilir. Ve Çiller özel örgütü bugün Tayyip Erdoğan'ın özel örgütüdür. F personeli bu örgütün kadrosunu oluşturuyor. Sabah 11 Temmuz 2013. MİT'in susurluk raporunda en uzun bölüm Fethullah Gülen başlığı altındadır. Nusret Senem'in Fethullah ve Susurluk kitabı, Susurluk'taki Fethullah'ı sağlam belgelerle ve bütün yönleriyle anlatıyor, incelenmelidir. Çiller ve Tayyip, özel örgütlerinin 28 Şubat düşmanlığı boşuna değildir. Çünkü 28 Şubat iç cephede mafya, tarikat rejimine karşıydı. 28 Şubat 1997 hareketini dış cephede iki eksende değerlendirebiliriz. Yugoslavya ve Irak. Yugoslavya ve Irak o tarihte yalnız Türkiye'nin değil, bütün dünya güçlerinin karşı karşıya geldiği cephelerdir. Güçler yerlerini Yugoslavya ve Irak'taki tutumlarına göre belirlemekteydi. Refah Yol Hükümeti Başbakanı Profesör Doktor Necmettin Erbakan'a 28 Şubat sırasında ABD ve Batı karşıtı roller yükleyenler Yugoslavya'yı göz ardı ediyorlar. Yugoslavya'yı parçalama harekatı 1990'lı yıllarda ABD ve Avrupa'nın birinci gündemidir. Hasan Bögün, ABD ve AB belgeleriyle Türk ordusu başlıklı kitabında çok iyi anlatır. Bosna'yı tezgahına alan ABD, 1996 yılının ilk günlerinde Toronto'da yapılan Bilderberg toplantısında Çiller Erbakan hükümetinin yolunu açar. Çiller biliniyor, Erbakan ise o sıra Türkiye'de en Bosnacı, en Sırp düşmanı siyasal akımın başındadır. İstediği kadar Batı kulübü nutukları atabilir. Oysa o gün Batı kulübü Bosna kulübüdür. Bu olay emperyalizme karşı İslamcılık bayrağı altında hele Türkiye'de tutarlı bir mücadele yürütemeyeceğini bir kez daha göstermiştir. O zaman Yugoslavya'nın parçalanması Türkiye'nin parçalanması sürecini Hititler diye vurgulayarak belirtmiştik. Yugoslavya'yı parçalamada Erbakanlarla yarışa girebilecek bir güç ne Orta Doğu'da ne Balkanlar'da bulunabilirdi. ABD onları buldu ve Çiller ile yan yana getirerek o zamanki somut planını uyguladı. Gerisi teferruat idi. Türkiye'nin Atatürkçü güçleri ve Orgeneral Karadayı'nın genelkurmayı ise Yugoslavya'nın parçalanmasını kaygıyla izliyorlardı. Irak cephesi de 28 Şubat'ı anlamada belirleyici önemlidir. ABD Türk ordusunun 30 Mart 1995 günü başlattığı Çelik Harekatı'nı hala unutamıyor. O zaman bu harekatı Cumhuriyet, Turkish Daily News ve Aydınlık'ta yayınlanan yazılarla şöyle yorumlamıştık. Türk ordusu ABD denetimindeki topraklara girdi. 1991'den sonra Irak'ın kuzeyini çekiç güç belirliyordu. Türk ordusu ABD'nin hakimiyet alanına destursuz girmiş ve çok kapsamlı bir harekat gerçekleştirmişti. Tuncay Güney'in CIA Mossad kurgulu anlatımları ortalara dökülünce Orgeneral Karadayı ABD katındaki suçlarını hatırladı, birilerini rahatsız eden Çelik Harekatı'nı ve Kardak operasyonunu yapmıştık dedi. TSK Komuta Kademesi'nin ABD'nin Kuzey Irak planlarına direnişi eylemli olarak 1995 baharındaki Çelik Harekatı ile başlamıştı. Türk ordusu ABD'nin egemenlik alanına girmiştir. Bu ABD'ye karşı isyandı. Nitekim CIA, Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığı kaynaklı yayınlarda Türk generallerinin hizadan çıktığı tespitleri yapılmıştır. Foreign Affairs, Foreign Reports, Joint Forces Quarterly, Mediterranean Quarterly gibi yayınlar için bakınız Hasan Bögün, ABD ve AB belgeleriyle Türk ordusu kaynak yayınları İstanbul Nisan 2007. Çelik Harekatı'ndan sonra ikinci başkaldırı 1996 sonbaharındaki TSK artı Saddam Hüseyin artı Barzani işbirliğidir. Bölge güçlerinin ortak harekatı sonucu ABD 3000 CIA peşmergesini Guam adasına taşımak zorunda kalmıştır. ABD kaynakları bu olayı ABD'nin Vietnam'dan sonraki en büyük yenilgisi diye tanımlamışlardır. ABD TSK komutanlarını Saddam Hüseyin ile işbirliği yapıyorlar diye suçlamış ve üzerlerini çizmiştir. Ergenekon tertibinin kökleri ta oralardadır. Üzeri çizilen komutanlar Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'dur. Dış ve iç cephede toplam olarak bakarsak 28 Şubat, ABD'nin iktidar planına hizmet etmemiş, Tam tersine o planı 5 yıl için bozmuştur. 28 Şubat'ın 2002 yılında bir darbeyle yenik düşürülmesi bu harekatın yetersizliğini kanıtlar. Nitekim ABD merkezli Ergenekon tertibinin hedefinde 28 Şubat'ın komutanları Orgeneral Karadayı ve Orgeneral Kıvrıkoğlu vardır. Orgeneral Kıvrıkoğlu'nun ABD'nin Irak'a işgal planına direnmesi ve karşı planlar geliştirmesi çok önemlidir. Bakınız Fikret Bila, Ankara'da Irak Savaşları, Güncel Yayıncılık, İstanbul 2007. 28 Şubat Hareketi, sonuna kadar götürülemediği bir iktidar projesi olmadığı için 5 yıl gecikmeden sonra AKP iktidara gelebilmiştir. CIA'nin yan kuruluşu RAND Corporation daha 1996 yılı sonlarında ANAP ve DYP'nin tasfiye edileceğini ve Refah Partisi'nin tek başına iktidara getirileceğini ilan etmişti. Bakınız Doğu Perinçek'in Leyla Tavşanlı'ya açıklamaları, Cumhuriyet 16 Şubat 1997 ve Abramovich Tayyip Erdoğan'ı Refah Partisi'nin başına getirmek için yürüttüğü faaliyet, Aydınlık 21 Ekim 1996. 28 Şubat hareketi bu planı bozmuş ve geciktirmiştir. 28 Şubat iktidara AKP'yi değil, Ecevit'i getirdi. 28 Şubat hareketiyle iktidardan indirilen Erbakan Çiller hükümetinden sonra kurulan bütün hükümetlerde Bülent Ecevit'i anahtar konumda görüyoruz. Hem de mecliste en az sandalyeye sahip olduğu halde. Önce başbakan yardımcısı, sonra başbakan oldu. 28 Şubat 1997'den sonra yapılan ilk seçimde 1999 yılı Nisan ayında Ecevit önderliğindeki DSP birinci parti konumuna geldi. 1995 seçiminde %21,38 oranında oy alan Refah Partisi 28 Şubat sonrası kapatıldı. Fazilet Partisi olarak ancak %15,41 oy alabildi. DYP oyları da 1995'te %19,18 iken 1999'da %12'ye düştü. 1995 yılında birinci parti Refah Partisi'ydi. 4 yıl sonra DSP. 28 Şubat'ın iktidar mücadelesine etkisi budur. 2002 yılı 3 Kasım seçimiyle Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ikilisinin hükümet yapılması 28 Şubat'ın sonucu değildir. 2002 yılında yapılan darbe 28 Şubat'a karşı darbedir. 28 Şubat'ı 1000 yıl savunma kararlarını ilan eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, Ergenekon şamaları ile etkisiz hale getirilmiş ve Orgeneral Hilmi Özkök Genelkurmay Başkanı yapılmıştır. Aynı günlerde 7 Temmuz 2002 Devlet Bahçeli kendi partisine bile sormadan erken seçim tarihini ilan etmiştir. Böylece ABD'nin savaş takvimine göre tezgahlanan darbe sonuçlanmıştır. Darbeciler 28 Şubat karşıtlarıdır. Bu tertibin hedef aldığı güçleri saptarsak süreci daha doğru tahlil edebiliriz. 1. Önce DSP bölünmüştür. 2. Ecevit hükümeti bölünmüş ve yıkılmıştır. 3. Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun bütün çabalarına rağmen Orgeneral Özkök Genelkurmay Başkanlığına atanmıştır. 3 olguyu toplarsak. 2002 hükümet darbesi 28 Şubat'a karşıdır. 28 Şubat dönemine son vermiş ve Refah Partisi'nin içindeki Abramovich hizbini Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül iktidara oturmuştur. Tayyip Erdoğan, öğretim birliğini ortadan kaldıran 4 artı 4 artı 4 yasasının meclise kabul edilmesi üzerine 30 Mart 2012 günü AKP'li milletvekillerine şöyle seslendi. Adını tarihe yazdıran bu kadroyu yürekten kutluyorum. Türkiye'de bir dönemi kapattınız. Bugün 28 Şubat'ın son izini sildiniz. Bu konuşma 31 Mart gerici ayaklanmasının 103. yıl dönümünde basında yer aldı. Gazeteler 31 Mart 2012. 28 Şubat komutanlarına karşı tutuklamaları intikam diye niteleyenler var. Kabile toplumunda intikam için kan dökülürdü. Kabile intikamla yaşardı. Kuşkusuz şu anda 28 Şubat'tan intikam alan uygarlık öncesi zekalar var. Ama BOP eş başkanına ve sözleşmeli personele bakmayın. Onları 28 Şubat'ın üzerine süren büyük güce bakın. Büyük devletler intikam olsun diye eylem yapmaz. Planları, hesapları vardır. 28 Şubat'a karşı tutuklamalara intikam tanısı koyanlar olayı anlamamış olanlardır. Anlaşılmayan olaylara ilkel tanılar konması olağandır. 28 Şubat'a saldırı Cumhuriyet devrimine saldırı kapsamındadır, bir karşı devrim uygulamasıdır. 28 Şubat Cumhuriyet Devrimcisi'ydi. 18 maddelik program, İşçi Partisi'nin bir yıl önce ilan ettiği Cumhuriyet Devrimi Kanunları Uygulansın programıdır. 8 yıllık eğitimi getirdi. Bugün 28 Şubat'a saldırı ile 8 yıllık eğitimin kaldırılması, operasyonların birlikte yapılması anlamlıdır. 28 Şubat 1997 Cumhuriyet Devrimi'nin sondan bir önceki direnmesiydi. 10 yıl sonra 2007'de o dünya ölçeğinde büyük Cumhuriyet miting ve yürüyüşleri geldi. 28 Şubat yalnız askerlerin direnişi değildir. Bir kitle hareketi vardı, aydınlık için ışık söndürme eylemleri, Susurlukçu Çiller Erbakan hükümetini devirdi ve AKP iktidarını 5 yıl geciktirdi. 28 Şubat AKP'yi getirmedi. Bu çok büyük bir yanılgıdır. AKP o zaman zaten hükümetteydi. AKP Çiller'in ve Turgut Özal'ın devamıdır. Erbakan'ın Yugoslavya'yı parçalamada ABD'ye yaptığı büyük hizmeti başkası yapamazdı. ABD'ye o zaman Bosna'da Erbakan gibi İslamcılar lazımdı. ABD'ye hizmet ile aile kasalarının doldurulması süreçleri orada başladı. Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül'ü o süreçlerde Erbakan yetiştirdi. 28 Şubat cılız kaldı. Cumhuriyeti savunuyordu ama devrimci değildi. İktidar formülü yoktu. Cumhuriyeti sistem içinde savunmaya kalktı. Artık Atatürkçüler Atatürkçü değildi. Çünkü devrimci değillerdi. Artık devrimci olarak halkla birleşebilir ve cumhuriyeti yeniden örgütleyebilirlerdi. Oysa sistem içindeydiler ve kafaları ancak yıkımı muhafazaya çalışıyordu. 1927 yılında kalmışlardı. Kırık plak gibi dönüyordu zihinleri. Hala cumhuriyeti muhafaza ve müdafaa edeceklerdi. Oysa cumhuriyet artık muhafaza edilemezdi, yeniden kurulabilirdi. Aynı anlayış 2007 Cumhuriyet Hareketi'ni de yenilgiye sürükledi. 10 milyonlarca cumhuriyetçinin enerjisini götürdü, sisteme teslim etti. 28 Şubatçılar ile 27 Nisancılar cumhuriyet cephesindeydiler ama devrimci değildiler. Atatürk'e benzemiyorlardı. Cumhuriyetin artık ancak bir devrimle kurulacağını anlamamışlardı ve bugün teslimiyetçi oldular. Yaptıkları işin doğrularını bile savunamıyorlar. Batı destekli irticayı tasfiye bir cumhuriyet görevidir bile diyemiyorlar. İrticanın arkasında dün İngiliz emperyalizmi vardı, bugün ABD emperyalizmi var. Biz Türkiye'nin bağımsızlığını savunduk da diyemiyorlar. Onlardan beklenen bütün bunlardan ders çıkarmaları ve artık dik durmalarıdır. Düşmanın önünden sağa sola kaçışmamalarıdır. Onurlarını korumalarıdır. Cumhuriyet meclisinde cephe tutarlarsa onurlarını da korumuş olacaklardır. 5 yıldır kibirli durarak onurun korunamayacağını ispatlamışlardır. Kibir, onur değildir. Yorulur ve teslim olur. Kibiri bırakırlarsa savaş meclisine girerler, yoksa rezil olacaklardır. Bugün onurlu kalabilmenin birinci şartı AKP iktidarından kurtulmaktır. ABD ve AKP'nin tam karşı cephesinde, bağımsızlık ve cumhuriyet cephesinde mücadeleye girmektir. AKP cephesinde yer alarak fikir de üretilemiyor, onur da üretilemiyor. CHP ve MHP yönetimin hali bu açıdan ibretliktir. 28 Şubat'ın üzerine yürüyün, 28 Nisan'ın üzerine yürüyün talebiyle ABD ve AKP'nin Cumhuriyet devrimini tepeleme eylemlerine sürekli davette bulunmuşlardır. AKP 28 Şubat'ın üzerine yürüyünce şaşkınlıktan ilk akıllarına gelen sözcüğü kullanmış, intikam demişlerdir. Olay intikamın çok ötesinde yıkılan cumhuriyetin ezilmesidir. Her devrim ve her karşı devrim, karşı cephenin bütün direnme odaklarını ezerek ilerleyebilir. Sen devrim yapamazsan sana karşı devrim yaparlar. Olay intikam değil, yarın nasıl yaşayacağımızı, nasıl bir toplum olacağımızı belirleyen Haçlı irticanın son operasyonudur. Birinci ayrımın sonu sayfa 23.